Ayrım 13.
En eski Baptist hareketin önderleri, dünyayı yadsırken düşüncesizce köktenci oldukları için doğal olarak daha ilk nesillerde katı havarice yaşam biçimini geçerli yeniden doğuşun herkes için zorunlu delili olarak görmüyorlardı. Daha bu nesillerde bile hatta dünyevi iç erdemin temelinden ve özel mülkiyet düzeninden yana olan Menno'dan bile önce varlıklı burjuvalar vardı. Baptistlerin katı ahlakı pratikte reform ahlakının çizdiği yola girdi. Çünkü asketizmin dış dünyaya yönelik manastır biçiminin gelişimi Baptistlerde de görüldüğü gibi Luther'den beri İncil dışı olduğu ve iş kutsallığına dayandığı için terk edilmişti. Yine de ilk dönemlerin tartışmalı yarı komünist topluluklarını burada dikkate almazsak, bugüne kadar eğitim ve yaşam için kaçınılmaz olanı aşan, her şeyi reddeden, yalnızca tanker olarak bilinen bir Baptist tarikat olmuştur. Örneğin Barclay'de de iş sadakati, Calvinist ya da Lutherci biçim yerine, Tomassocu biçimde Naturale Ratione, müminlerin dünyaya atılmışlıklarının kaçınılmaz sonucu olarak yorumlanır. Bu düşüncede Calvinist meslek kavramında Spener'ın ve Alman piyetistlerinin birçok ifadelerindekine benzeyen bir zayıflık yatar. Öte yandan bu yüzden Baptist tarikatlarda ekonomik iş ilgisinin yoğunluğu farklı ögelerin etkisiyle önemli ölçüde artmıştır. Bir kez ilk başta dünyadan ayrılma sonunda ortaya çıkan ve dini ödev olarak görülen devlet görevini üstlenmeyi reddetme, vazgeçildikten sonra da en azından Menonitler ve Cookerlar arasında pratik olarak devam etmiştir. Çünkü silah kullanımının ve yeminin kesin bir biçimde reddedilmesi kamu görevi için yetersizlik işaretiydi. Bütün Baptist tarikatlarda yer alan ve her tür aristokratik yaşam biçimine karşı olan yılmaz karşıtlık, görev üstlenmeyi reddetmeyle el ele gidiyordu. Kısmen Calvinistlerde olduğu gibi bedenin egemenliğinin yasaklanmasının sonucu olarak, kısmen de yukarıda sözü edilen siyasi olmayan ya da doğrudan doğruya siyasi nitelik taşımayan temel ilkelerin sonucu olarak. Baptist yaşam biçiminin bütün ölçülü ve vicdanlı metodiği, böylece siyasi olmayan iş yaşamı yoluna sokulmuş oldu. Baptist kutsallık öğretisinin Tanrı'nın bireylere kendini göstermesi olarak bilincin rolüne atfettiği büyük önem, iş yaşamındaki eylemlere damgasını bastı. Bunun kapitalist ruhun önemli kısmının ortaya çıkışındaki büyük önemini daha sonra daha yakından ve o zamanda olanaklı olduğu ölçüde protestan asketizminin bütün siyasal ve toplumsal ahlakını tartışmadan anlamaya çalışacağız. O zaman hiç olmazsa kısaca değinelim. Göreceğiz ki dünyevi asketizmin "Honesty is the best policy" şeklinde dile getirilen ve Franklin'in daha önce alıntıladığımız denemesinde klasik belgelerini bulan ve Baptistlerde özellikle de Cookerlarda özel biçimi 17. yüzyıl yargısından hareket ederek ortaya çıkan kapitalist ahlakın önemli ilkelerinin pratik ispatında kendini açığa çıkarmıştı. Öte yandan Calvinizmin etkisinin daha çok kazanç için özel ekonomik enerjinin serbest bırakılması yönünde olduğunu sanıyoruz. Çünkü kutsalların bütün biçimsel yasallığına rağmen Goethe'nin cümlesi Calvinistler için de yeterince geçerli olmuştur. Eylemde bulunan her zaman bilinçsizdir. Gözlemci dışında hiç kimsede bilinç yoktur. Baptist tarikatlarının dünyevi asketizminin yoğunluğunu artıran başka bir öge, bütün önemi içinde başka bir bağlamda tartışılabilir. Yine de burada seçilmiş olan sunuş biçiminin doğruluğu üzerine birkaç söz söyleyebiliriz. Bilinçli olarak eski Protestan Kilisesi'nin nesnel toplumsal kurumlar ve onların ahlaki etkileri, özellikle de o kadar önemli olan kilise eğitimi hareket noktası olarak alınıp yola çıkılmadı. Asketik dinsellik yönünün bireyin yaşam biçimi içindeki öznel durumunun etkilerinin ortaya çıkarılması uygun görüldü. Bu, sadece konunun bu yönünün şimdiye kadar daha az araştırılmış olduğu için değil, fakat kilise eğitiminin etkisi hiçbir zaman aynı doğrultuda olmadığı için yapıldı. Calvinist devlet kiliselerinin bölgesinde derin soruşturma sınırlarına kadar varan kilise güvenlik güçlerinin bireylerin yaşamını denetlemesi durumu, metodik kurtuluş için asketik uğraş tarafından belirlenen bireysel gücün bağımsızlığını da karşı yönde etkileyebilirdi ve bazı koşullar altında olgusal olarak bunu gerçekten yaptı da. Devletin merkantilist kuralları endüstriyi geliştirilebilir ama en azından kendi başına kapitalist ruhu geliştiremez. Otoriter bir karakter aldıkça doğrudan doğruya onu ruhu engeller. Kendisi aşırı derecede otoriter geliştirilmiş olsaydı asketizmin kilise kurallarından da benzer bir etki doğabilirdi. O zaman belirli bir dış hareketi zorunlu kıldı. Ama belirli koşullar altında metodik yaşam biçiminin öznel güdüsünü engelledi. Bu konu üzerindeki herhangi bir tartışma, devlet kiliselerinin otoriter ahlak yapısı ile tarikatların özgür boyun eğmeye dayanan ahlak yapısı arasındaki büyük farkı dikkate almak zorundadır. Baptist hareketin büyük tarikatlarında ilkece kiliseleri değil tarikatları yaratmış olması, asketizmlerinin yoğunluğunu artırmaya yaramıştır. Nasıl ki farklı ölçülerde olgusal olarak gönüllü topluluk kurma yoluna sürüklenmiş olan Calvinist, Pietist, Metodist topluluklarda da aynı durum var idiyse. Şimdi yukarıdaki taslakta dini temellendirilmesini geliştirmeye çalıştığımız Püriten meslek kavramının iş hayatındaki etkilerini inceleyeceğiz. Farklı asketik dini topluluklarda ortaya çıkan ve bizim bakış açımız için çok önemli olan ayrıntılardaki ve vurgudaki bütün farklar, hepsinde neredeyse aynı özelliklerin olduğunu ve bunların da önemli olduklarını gösterir. Fakat bizim araştırmalarımız için önemli olan, her zaman kısaca toparlarsak, statü olarak insanları bedenin bozukluğundan, dünyadan ayıran dini kutsanmışlık durumlarının bütün tarikatlarda yinelenen kavramıdır. Fakat buna sahip olma, ilgili tarikatların dogmatiğine göre değişse de herhangi bir büyü ayini ya da itiraftan yardım umarak ya da kişisel iyi işlerle garanti edilemez. Doğal insanın yaşam biçiminden şüpheye yer vermeyen biçimde farklı olan özel bir biçimdeki eylemin ispatıyla garanti edilebilir. Bundan bireyin yaşam biçimi içinde kendi kutsanmışlık durumunun metodik denetiminin güdüsü ve bunu asketizm ile etkileme doğmuştur. Daha sonra gördüğümüz gibi bu asketik yaşam biçiminin bütün anlamı varlığın ussal biçimlemesinin Tanrı'nın isteği doğrultusunda yönlendirilmiş olmasıdır. Ve bu asketizm artık bu opus superero goti onis değildir. Kurtuluşunun bilincinde olmak isteyen herkesin beklediği bir eylemdir. Azizlerin doğal yaşamdan farklı olan özel dini yaşamları, en önemli nokta budur, dünyanın dışında keşiş topluluklarında değil, dünyanın onun düzeninin içinde yer almıştır. Yaşam biçiminin öte dünya için bu dünyadaki ussallaştırılması, asketik protestanlığın meslek kavramının etkisine bağlıdır. İlk bakışta dünyadan kaçan Hristiyan asketizminin manastırdan reddettiği dünyayı kiliseden yönettiği görülür. Fakat ayrıca genelde dünyevi günlük yaşamın doğal ihtirassız özelliğini olduğu gibi bırakmıştır. Şimdi adımını yaşam pazarına doğru atıp manastırların kapısını kapatmıştır. Günlük yaşamı ne bu dünyadan ne de bu dünya için olmamak koşuluyla ussal bir yaşam olarak bilinçlendirmek için onun metodiği ile etkilemeyi denemiştir. Sonuçta ne olduğunu ilerideki açıklamalarımız göstermeye çalışacak. 2. Asketizm ve kapitalist ruh. Asketik protestanlığın temel dini kavramları ile günlük ekonomik yaşamın eylem ilkeleri arasındaki ilişkiyi gözden geçirebilmek için her şeyden önce ruhun kurtuluşu pratiğinden çıkan teolojik yazılara başvurulması gerekir. Çünkü öte dünyanın her şey olduğu ve Hristiyan'ın toplumsal konumunun akşam yemeğine kabulüne bağlı olduğu bir dönemde din adamları görevleri gereği kilise eğitimiyle ve vaazla notlarında da görülebileceği gibi öyle etkili oldular ki konsilya, kasus, conscientiate koleksiyonlarına bir bakmakla görülebileceği gibi bunu bizim gibi çağdaşlarımız hiçbir şekilde hayal bile edemezler. Kendilerini bu şekilde açığa çıkaran dini güçler ulusal özelliklerin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Şimdi daha sonraki tartışmaların tersine bu bölümün tartışılmasında asketik protestanlığı bir bütün olarak ele alabiliriz. Fakat Calvinizm'den çıkmış olan İngiliz Püritenizmi meslek kavramının en tutarlı temelini verdiği için İlkemize uygun olarak onun temsilcilerinden birini tartışmanın odak noktasına yerleştireceğiz. Püriten ahlakı üzerine yazmış birçok yazar arasından Richard Baxter hem son derece pratik ve gerçekçi tutumu ile hem de hep yeniden basılan ve çevrilen eserlerinin evrensel tanınmışlığı ile kendini gösterebilmiştir. Westminster Meclisi'ne bağlı bir presbiteryen ve apolojist idi. Fakat aynı zamanda dönemin birçok iyi düşünürü gibi zamanla yüksek kalvinizmin dogmatizminden uzaklaştı. Cromwell'in devletten de üstün oluşuna ve her tür ihtilale karşı içten içe karşıydı. Tarikatlara ve azizlerin fanatik duygusallıklarına muhalif idi. Fakat bütün değişikliklere karşın açık kafalı ve karşıtlarına karşı da nesnel idi. Çalışma alanını özellikle ahlaki yaşamının kilise yoluyla pratik gelişimi doğrultusunda aradı. Ve kendini tarihin tanıdığı en başarılı vaizlerden biri olarak parlamento hükümetinin, Cromwell'in ve restorasyonun hizmetine verdi. Barthélemy gününden önce son görevindeyken işinden ayrıldı. Christian Directories'i Püriten ahlak teolojisinin en kapsamlı özetidir ve kendi vaizlik eylemlerinin pratik deneyimlerine göre düzenlenmiştir. Karşılaştırma için Alman pietizminin temsilcisi olarak Spinner'ın, teoloji ise beden kenine, Cooker'lar için Robert Berkeley'in apolojisine ve ayrıca asketik ahlakın belli başlı temsilcilerine başvurulacak ve bu yapılırken de yer sorunu göz önünde bulundurularak olanaklı ölçüde dar sınırlar içinde kalınacaktır. Şimdi Baxter'ın The Sense Everlasting Rest'i, Azizlerin Ebedi Huzuru ve Christian Directories'i, Hristiyan Rehberi ya da benzer çalışmalardan biri ele alınırsa, ilk bakışta zenginlik ve zenginliğin elde edilmesiyle ilgili yargılar, yeni ahitin ebiyonistik ögesinin vurgulanışı göze çarpar. Zenginlik bu haliyle büyük bir tehlike oluşturur, tahrikleri sınırsızdır. Tanrı zenginliğinin üstün önemiyle karşılaştırıldığında, zenginlik peşinde koşmak sadece anlamsız değil, aynı zamanda ahlaki olarak da şüphe çekicidir. Azizlerin zenginliğinin etkili olmasında başka hiçbir engel görmeyen, tersine bunu onların görünüşlerindeki arzulanan bir ilerleme olarak değerlendiren ve yalnızca huzursuzluğu önlemek için olanaklarını kâra göre ayarlamalarına izin veren Calvin ile karşılaştırıldığında, burada asketizm, dünyevi malların elde edilmesi peşindeki her uğraşıyı çok daha katı bir biçimde yargılamıştır. Para ve mal peşinde koşmanın olumsuz biçimde yargılanmasının istenildiği kadar çok örneği Püriten edebiyatında vardır. Ve bu konuda daha tarafsız olan geç dönem ortaçağ ahlak yazını ile karşılaştırılabilir. Ve bu düşüncelerle dile getirilmek istenen çok ciddidir. Ancak önemli ahlaki anlamlarını ve bağlantılarını görebilmek için daha yakından incelemek gerekir. Ahlaki olarak gerçekten itiraz edilecek şey, mülkiyetin sağladığı rahatlık, zenginliğin tembelliğe ve bedensel zevklere yol açan zevki, hepsinden önemlisi de kutsal yaşama elde etme uğraşısından ayrılmadır. Ve mülkiyet yalnızca bu rahatlık tehlikesini beraberinde getirdiği için şüpheyle karşılanmıştır. Çünkü azizlerin ebedi huzuru öte dünyadadır. Fakat kutsanmışlıklarını garanti edebilmek için insanlar bu dünyada gündüz olduğu sürece onları gönderenin işlerini yapacaklardır. Tanrı'nın kendi şanını artırma ile ilgili bariz bir biçimde açığa çıkan dileğine boş zaman ve zevk ile değil yalnız çalışma ile hizmet edilir. Zamanı boşa harcama bütün günahlar içinde ilk ve ilkece en ağır olanıdır. İnsanın kendi mesleğini kesinleştireceği yaşam süreci çok kısa ve değerlidir. Toplumsal yaşam içinde zaman kaybı, boş konuşma. 28 dipnot. Sessiz olma buyruğu, İncil'deki her gereksiz sözcük için ceza tehdidinden hareketle öz denetimin eğitimi için güvenilir asketik bir araçtır. Çağdaşlarının Püriten'in derin melankoli ve suratsızlığı olarak algıladıkları durum, status naturalis'in tarafsızlığının yıkılmasının bir sonucuydu. Ve düşünmeden konuşmanın yasaklanışı da bu amaca hizmet ediyordu. Lüks sağlık için yeterli olanından fazla uyku, 6 en fazla 8 saate kadar. Ahlaki açıdan mutlak olarak itiraz edilecek konulardır. Benjamin Franklin'deki gibi zaman paradır anlamına gelmez ama önerme bir ölçüde manevi anlamda geçerlidir. Zaman sonsuz derecede değerlidir. Çünkü kaybedilen her saat Tanrı'nın şanını artırma hizmetindeki çalışmadan çalınmıştır. Değersiz ve doğrudan doğruya yatsınacak bir başka şey de etken olmayan düşünmedir. En azından meslek uğraşısı pahasına ise. Çünkü bu, meslek içinde Tanrı'nın isteğinin etken bir biçimde yerine getirilmesinden daha az Tanrı'nın hoşuna gider. 29 dipnot. Burada piyetizmin duygu özelliğinden dolayı farklılaştığı noktalar yer alır. Aşırı Luterci bir anlamda vurgulandığı halde Spinner'a göre meslek uğraşısı Tanrı'nın hizmetidir. Bu da Luterci bir görüştür ve mesleki işlerde huzursuzluk insanı Tanrı'dan uzaklaştırır. Bu, Püritenizm'dekinden çok farklı bir özelliktir. Ayrıca pazar günü bu işe ayrılmıştır ve Baxter'a göre mesleklerinde tembel olanlar zamanı geldiğinde Tanrı'ya ayıracak zamanı da olmayanlardır. Buna göre Baxter'ın temel yapıtında hep yinelenen, bazen tutkulu bir biçimde istenen zor ve sürekli bedensel ya da ruhsal işin vurgusudur. Burada iki güdü birlikte iş görür. Öte yandan iş, Batı kiliselerinde her zaman değerleri olan 30 dipnot. Piyetizmde durum aynıdır. Piyetizmin özelliğini yansıtan anlayış şöyledir. Adem'in günahından dolayı ceza olarak verilmiş olan mesleki sadakat, insanın kendi istemesinin yok olmasına yarar. İnsanın komşusuna karşı bir sevgi hizmeti olarak meslek uğraşısı, Tanrı'nın şanına yönelik bir müteşekkirlik ödevidir, Luterci bir anlayış. Ve bu yüzden de isteksizce ve can sıkıntısı içinde yapılması Tanrı'nın hoşuna gitmez. Bir Hristiyanın kendini işinde dünyevi bir insan kadar çalışkan göstermesi gerekir. Bu, açıkça Püriten görüş biçiminin gerisinde kalır. Ve yalnızca doğudakilere değil, bütün dünyadaki manastır kurallarına karşı kesin bir karşıtlık içinde olan kabul görmüş asketik bir araçtır. Püritenizmin unclean life kavramı altında topladığı bütün saldırılara karşı rolü hiç de az olmayan özel bir korunma aracıdır. Püritenizmdeki cinsel asketizm, manastırın anlayışından temel ilkesi bakımından değil, yalnız derece olarak farklıdır. Ve evlilik yaşamının pratik sonuçları manastıra göre daha geniş bir alana yayılır. Cinsel ilişkiye, evlilikte bile, yalnız Tanrı'nın şanını arttırmak için Tanrı tarafından istenen bir araç olarak üretken ol ve çoğal buyruğuna uyarak izin verilir. Dini şüphelere karşı olduğu gibi bütün cinsel tahriklere karşı da ölçülü bir perhiz, sebze perhizi soğuk banyoların yanında şu reçete verilir. Mesleğinde var gücünle çalış. Fakat iş her şeyden önce yaşamın Tanrı tarafından yazılmış kendi içinde amacıdır. Aziz Paulus'un çalışmayan yememelidir ilkesi herkes için geçerlidir. İşe karşı isteksizlik, kutsanmışlık durumunun eksikliğinin işaretidir. Burada ortaçağ görüşünden ayrılan noktalar açıkça ortaya çıkar. Akinalı Tomaso da o cümleyi yorumlamıştır. Fakat ona göre iş yalnız naturale ratione, bireylerin ve toplumun yaşamının ayakta durabilmesi için geçerlidir. Bu amaç ortadan kalkınca cümlenin geçerliliği de kalmaz. Yalnız cins için geçerlidir, her birey için değil. Bu durum çalışmadan sahip oldukları ile yaşayabilenleri kapsamaz ve aynı şekilde Tanrı katında eylemin ruhsal biçimi olarak temaşa, sözel olarak ifade edilen yasaktan önce gelir. Geçerli teoloji için manastır üretiminin en yüksek biçimi, Thesaurus Exclusiae'nin dua ve ilahilerle artırılmasında yatar. Doğal olarak ahlaki iş ödeviyle ilahi takdiriyle ilgili bu istisnalar Baxter'ın görüşünde yer almaz ama o büyük bir vurgu ile zenginliğin hiç kimseyi koşulsuz buyruktan ayıramayacağı temel ilkesini güçlendirmiştir. Varlıklı olan da çalışmadan yememelidir. Çünkü gereksinimlerini karşılamak için çalışması gerekmese bile fakirler gibi onun da boyun eğmek zorunda olduğu bir Tanrı buyruğu vardır. Çünkü Tanrı'nın ilahi takdiri istisnasız bütün insanlar için kabul edecekleri ve çalışmak zorunda oldukları bir meslek hazırlamıştır. Ve Lutercilikte olduğu gibi bu meslek boyun eğilecek ve insanın kendini geliştirmesine yarayacak bir kader değildir. Tanrı'nın bireylere onun şerefi için çalışmak üzere verdiği bir buyruktur. Bu açık ince farkın yaygın psikolojik sonuçları olmuştur ve ekonomik evrenin tanrısal anlamının ileri gelişimleriyle arasında zaten skolastisizmde daha önce kurulmuş olan bağlantı kurulmuştur. İş bölümü ve toplumdaki meslek örgütleri olgusu başkaları tarafından olduğu gibi yeniden rahatlıkla atıfta bulunabileceğimiz Akinalı Tomaso tarafından da tanrısal dünya düzeninin dolaysız sonucu olarak yorumlanmıştır. Fakat insanın bu evrendeki yeri ex causis naturalibus'u izler ve rastlantısaldır. Contingent, skolastik dinsel kullanımına göre. Daha önce de gördüğümüz gibi Luther'e göre insanlara nesnel tarihi düzenin sonucu olarak verilmiş durumlardaki ve mesleklerdeki yerleri Tanrı iradesinin dolaysız sonucudur. Ve bireyin Tanrı'nın ona ayırdığı o yerde ve o sınırlar içinde kalma sebatı onun dini ödevidir. Lutherci dinselliğin dünya ile ilişkisi başından beri tümüyle kesin değildir ve öyle de kalmıştır. Luther'in ahlaki ilkeleri, Paulusçu düşüncenin dünyaya karşı umursamaz tutumundan kendini tamamen kurtaramamıştır. Dünya yeniden biçimlendirilemez ve bu yüzden de insanlar onu bulduğu haliyle kabul etmek zorundadırlar. Ve ancak bu dini bir görev olabilir. Öte yandan, Püriten bakış açısı içinde özel ekonomik kârın karşılıklı oyununun ilahi niteliği farklı bir görünüm alır. Pragmatik yorumun Püriten eğilimine sadık kalınarak iş bölümünün ilahi amacı ürünlerinden tanınır. Burada Baxter'ın açıklamaları birden fazla noktada Adam Smith'in iş bölümünü kutsallaştırılmasını hatırlatır. Meslekte uzlaşma, işçinin yeteneğinin gelişmesini olanaklı kıldığından üretimde niceliksel ve niteliksel artışa yol açar ve olanakla en fazla sayıda iyi ile aynı olan ortak iyiye hizmet eder. Buraya kadarki güdü, yalın yararcı bir güdüdür. Zamanının dünyevi edebiyatının bakış açısı ile yakından ilişkilidir. Böylece Baxter, şu ögeyi tartışmasının en üstüne koyunca özgün püriten vurgu öne çıkar. Belirlenmiş bir meslek dışında bir insanın iş etkinliği yalnız değişken ve geçici olabilir ve zamanının daha fazlasını işten çok tembellikle geçirir. Ve şöyle tamamlar. Ve o, meslek sahibi işçi, işini düzen içinde yerine getirir. Oysa bir başkası ebedi bir karmaşa içinde kalır ve işi ne yer ne de zaman tanır. Bu yüzden belirli bir meslek, certain calling, başka durumlarda state calling denir. Herkes için en iyi durumdur. Sıradan günlük işçinin zorlandığı değişken işi çoğunlukla kaçınılmazdır ama her zaman istenmeyen ara bir durumdur. Daha önce de gördüğümüz gibi işsizin yaşamı dünyevi asketizmin sistematik metodik özelliğinden de yoksundur. Cooker ahlakına göre de insanın meslek yaşamı tutarlı bir asketik erdem talimidir. İtinayla yöntemli bir biçimde mesleğinin ardından giderken ortaya çıkan bilincinde kendi kutsanmışlık durumunun bir ispatıdır. Tanrı'nın istediği kendi başına bir uğraşı değildir, ussal bir meslek uğraşısıdır. Püriten meslek kavramında vurgu her zaman mesleki asketizmin metodik özelliğindedir. Luther'de olduğu gibi Tanrı tarafından bir kez çizilen kadere razı olmada değildir.